Ayrım 14, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 171. 19. kısım, 4 Mart Perşembe, saat 9. Ön duruşma talepleriyle ilgili bir oturum olmasına rağmen duruşma salonu tıklım tıklımdı. Her zamanki at sineklerinin ve medyanın yanı sıra hatırı sayılır sayıda avukat da vardı. Savcılık masasında Maggie ile oturmuş, bir kez daha konuştuklarımızın üstünden geçiyorduk. Yargıç Brightman'ın önündeki maddeler daha önce tartışılmış ve kağıda dökülerek ona sunulmuştu. Yargıç belki birkaç soru daha soracak, sonra da kararını duyuracaktı. İçimde giderek artan bir endişe vardı. Clive Royce tarafından öne sürülen talepler zaten beklenen şeylerdi ve Maggie ve ben bunlara sağlam cevaplar vermiştik. Sözlü taleplere karşı da hazırlıklıydık ama böyle bir oturum aynı zamanda hiç umulmadık şeylere de gebeydi. Savcılığı kum torbasına çevirdiğim pek çok ön duruşma hatırlıyordum. Bazen bunun gibi oturumlarda verilecek bir kararla bir dava kazanılır veya kaybedilebilirdi. Sırtımı yaslayıp salonda göz gezdirdim. Seyirci koltuklarında oturan bir avukata sahte bir gülücük gönderdikten sonra Maggie'ye döndüm. ''Boş nerede?'' diye sordum. ''Buraya geleceğini sanmıyorum.'' ''Neden? Geçen hafta boyunca kayıptı.'' ''Bir şey üstünde çalışıyor. Dün beni aradı ve bu oturuma gelmem gerekli mi?'' diye sordu. ''Ben de hayır.'' dedim. ''Umarım Jessup'la ilgili bir şey üstünde çalışıyordur.'' ''Bana öyle olduğunu söyledi. Yakında bize getirecekmiş.'' ''Aman ne iyi. Duruşma 4 hafta sonra başlıyor.'' Boşun beni yani asıl savcıyı değil de Maggie'yi araması tuhaf gelmişti. Bunu yapması boş kadar Maggie'ye de içerlememe neden oldu. Dinle, Port Townsend'de yaptığınız yolculuk sırasında neler oldu bilmiyorum ama beni araması gerekirdi. Maggie mızıkçı bir çocukla uğraşıyormuş gibi başını iki yana salladı. Bak, endişe etmene gerek yok. Senin asıl savcı olduğunu biliyor. Büyük ihtimalle vereceği günlük raporlarla uğraşamayacak kadar meşgul olduğunu sanıyordur. Ve Port Townsend'la ilgili söylediklerini de ciddiye almayacağım bu defalık. Ama bir daha böyle bir imada bulunursan aramızda ciddi bir sorun çıkar. Pekala, özür dilerim. Sadece... Dikkatim koridorun öbür yanındaki savunma masasında Royce'la birlikte oturan Jessup'a kaydı. Yüzünde pis bir sırıtışla bana bakıyordu. Maggie ile beni seyrettiğini, hatta belki de dinlediğini fark ettim. ''Bana bir dakika izin ver.'' dedim. Kalkıp savunma masasına gittim ve ona doğru eğildim. ''Yardımcı olabileceğim bir şey var mı Jessup?'' Jessup bir şey söyleyemeden avukatı hemen araya girdi.
''Müvekkilimle konuşma Mick.'' dedi Royce. ''Ona sormak istediğin bir şey varsa bana sor.''
Avukatının savunmacı müdahalesiyle cesaret bulan Jessup yine sırıttı.
''Git otur yerine.'' dedi Jessup. ''Sana söyleyecek bir şeyim yok.''
Royce onu susturmak için elini kaldırdı. ''Ben ilgilenirim. Sen sesini çıkarma.''
''Beni tehdit etti. Bunu yargıca bildirmelisin.''
''Sana sesini çıkarma.'' dedim. ''Ben ilgilenirim.'' Jessup kollarını göğsünde kavuşturup arkasına yaslandı. ''Mick, bir sorun mu vardı?'' diye sordu Royce. ''Hayır, sorun yok. Sadece gözlerini dikip bana bakmasından hoşlanmadım.'' Tekrar savcılık masasına dönerken kontrolümü kaybettim diye kendime kızıyordum. Yerime otururken jüri lojasında kurulmuş olan kamera havuzuna baktım. Yargıç Brightman duruşmanın ve ön duruşmaların filme alınmasına izin vermişti ama sadece kamera havuzu olacaktı. Yani burada çekilen görüntüleri bütün kanallar paylaşabilecekti. Birkaç dakika sonra yargıç yerine oturdu ve duruşmayı başlattı. Birer birer savunmanın talepleri görüşüldü ve verilen kararlar fazla tartışılmasına gerek kalmadan istediğimiz gibi çıktı. En önemli talep delil yetersizliğinden davanın düşürülmesiydi ki yargıç bunun üstüne hiç yorum yapmadan reddetti. Royce söz isteyince de yargıç bu konu üstünde daha fazla konuşmaya gerek olmadığını söyledi. Bu bayağı sıkı bir azarlama gibiydi ve her ne kadar normal bir şeyi duymuş gibi görünsem de zevkten bayılmıştım. Yargıcın ayrıntılı olarak tartışılmasını istediği tek karar Royce'un tuhaf ricası oldu. Boynunda ve parmaklarındaki dövmelerin örtülmesi için müvekkiline duruşma sırasında makyaj yapılmasını istiyordu. Royce bunların müvekkili suçsuz yere 24 yıl hapiste yatarken yapılmış olduğunu öne sürdü. Bu dövmeleri gören jüri üyeleri ön yargılı olabilirlerdi. Müvekkili bu dövmeleri ten rengi makyaj malzemesiyle kapatmayı düşünüyordu ve savcılığın da jüri önünde bunlardan söz etmemesini istiyordu. "İtiraf edeyim, bugüne kadar böyle bir taleple karşılaşmamıştım," dedi yargıç. "Buna izin vermek ve savcılığın bunlardan söz etmesini yasaklamak eğilimindeyim. Ama gördüğüm kadarıyla savcılık bu talebe karşı çıkıyor ve bu dövmelerin içeriği ve tarihçesi hakkında yeterli bilgi olmadığını öne sürüyor. Bu konuyu biraz aydınlatabilir misiniz Bay Royce?" Royce ayağa kalkıp konuşmasını savunma masasından yaptı. Bu sırada gözlerim Jessup'ın ellerine kaydı. Parmaklarındaki dövmelerin Royce'u endişelendirdiğini biliyordum. Boynundakiler büyük ölçüde takım elbise altında giyeceği yakalı bir gömlekle örtülebilirdi. Ama ellerin gizlenmesi zordu. Her iki elinin de parmakları boydan boya mürekkeple yazılmış boş ver yazısıyla kaplıydı. Royce benim bunu jürinin görmesini sağlayacağımı biliyordu. Jessup'ın kendini savunmak için tanık kürsüsüne çıkmasındaki en büyük çekincesi bu olmalıydı. Çünkü Royce benim bir yolunu bulup bunu jüriye yansıtacağımdan emindi. "Sayın yargıç, bu dövmeler Bay Jessup'a sahte bir suçlamayla gönderildiği hapishanede o dehşet verici hayatı yaşarken yapılmıştı. Hapishane çok tehlikeli bir yerdir sayın yargıç ve mahkumlar kendilerini korumak için önlemler alırlar. Bazen bu diğerlerini ürkütmek veya onlardan biri olduğunu göstermek amacıyla dövme yaptırmak şeklinde olur. Her ne kadar kendisi buna inanmasa ve istemese de. Bu dövmelerin görünmesi kesinlikle jüri üyelerinde bir ön yargı oluşturur. Bu nedenle bu talepte bulunuyoruz. Ayrıca şunu da eklemeliyim ki savcılığın bu itirazı sadece duruşmayı geciktirmek için uyguladıkları bir taktiktir. Savunma olarak adaletin gecikmesini kesinlikle istemiyoruz." Maggie hemen ayağa kalktı. Bu talep dilekçesini kağıda o dökmüş olduğu için duruşmada da cevap vermek ona düşüyordu. "Sayın yargıç, savunmanın bu suçlamasına karşılık olarak söz alabilir miyim?"
"Bir dakika Bayan MacPherson, önce ben söz almak istiyorum. Bay Royce, son söylediklerinizi açıklar mısınız?"
Royce kibarca eğildi.
"Elbette yargıç Brightman, sanık dövmelerini sildirme işlemlerine başlamıştır. Fakat bu zaman almaktadır ve duruşma gününe kadar bitmeyecektir. Savcılık makyajla bunları örtmek gibi basit bir talebimize itiraz ederek hızlı yargılama kararını sabote etmek istiyor. Savcılığı çok endişelendirse de savunma daha ilk günden beri hızlı yargılama kararından vazgeçmemiştir."
Yargıç gözlerini Maggie McBomb'a çevirdi. Şimdi onun sırasıydı. "Sayın yargıç, bu tamamen savunmanın uydurduğu bir şeydir. Savcılık bir kez bile erteleme istemediği gibi savunmanın hızlı yargılama talebine de karşı çıkmamıştır. Dahası savcılık şu anda duruşma için hazır durumdadır. Savcılığın bu talebe olan itirazı sanığın görünüşünü değiştirmesine izin verilmesidir. Bir duruşma gerçeği aramak için yapılır ve onun gerçek kimliğini makyajla gizlemesine izin vermek gerçeği arama sürecini lekeler. Teşekkür ederim Sayın Yargıç."
"Sayın Yargıç, cevap verebilir miyim?" dedi Royce hemen ayağa fırlayarak.
Brightman Maggie'nin söylediklerini not ederken bir süre konuşmadı.
"Buna gerek yok Bay Royce," dedi sonunda. "Bu taleple ilgili bir karar çıkaracağım ve Bay Jessup'ın dövmelerini gizlemesine izin vereceğim. Eğer kendisi tanık kürsüsüne çıkmak isterse savcılık jüri önünde onun dövmelerini gündeme getirmeyecek."
"Teşekkür ederim Sayın Yargıç," dedi Maggie.
Yerine otururken hayal kırıklığına uğradığını hiç belli etmedi. Kaybımız önemsiz sayılırdı.
"Pekala," dedi yargıç. "Sanırım her şey görüşüldü. Şu anda savunmanın söyleyeceği başka bir şey var mı?"
"Evet sayın yargıç," dedi Royce yine ayağa kalkarak. "Savunmanın sunmak istediği yeni bir dilekçe var."
Masasından kalkıp kürsüye gitti ve tek sayfalık yeni dilekçenin bir kopyasını önce yargıca, sonra da birer kopya Maggie'ye ve bana verdi. Maggie hızlı okuyucuydu. Bu becerisi ödevlerinin yanında haftada iki kitap bitiren kızına da geçmişti.
''Bu saçmalığın dik alası'' diye fısıldadı Maggie, ben daha dilekçenin başlığını bile bitirmeden.
Ama ben de çabucak sonuna kadar okudum. Royce savunma ekibine yeni bir avukat ekliyordu ve dilekçe Maggie'nin savcılık ekibinden çıkarılması için verilmişti. Çıkar çatışması öne sürülüyordu. Yeni avukatın adı David Bell'di. Maggie hemen dönüp seyirci koltuklarına bir göz attı. Ben de o yöne bakınca ikinci sıranın sonunda oturan David Bell'i gördüm. Onu hemen tanıdım. Çünkü evliliğimiz sona erdikten sonra onu Maggie ile birlikte bir kez görmüştüm. Kızımı almak için Maggie'nin dairesine geldiğimde kapıyı Bell açmıştı. Maggie yargıca bir şey söylemek için ayağa kalkmak üzereyken elimi omzuna atıp onu durdurdum. Buna ben cevap vereyim dedim.
Dur biraz bekle dedi Maggie telaşla. 10 dakikalık ara iste, bu konuda konuşmamız lazım.
Ben de aynen böyle yapacaktım. Yargıca hitap etmek için ayağa kalktım. Sayın Yargıç, biz de sizin gibi bu talebi ilk defa görüyoruz. Bunu alıp daha sonra cevabımızı sunabiliriz. Ama şimdi tartışmayı tercih ederiz. Mahkeme bize kısa bir ara verebilirse sanırım cevabımız hazır olur.
15 dakika yeter mi Bay Haller? O arada ben de başka bir işimi halledip size dönerim.
Teşekkür ederim Sayın Yargıç.
Bunun anlamı başka bir savcı yargıçla işini görürken bizim masayı terk etmemizdi. Ona yer açmak için dosyalarımızı ve Maggie'nin dizüstü bilgisayarını masanın kenarına ittik. Sonra kalkıp salonun arka kapısına doğru yürüdük. Yanından geçerken Bell Maggie'nin dikkatini çekmek için elini kaldırdı. Ama Maggie onu görmezden gelip yürümeye devam etti.
''Üst kata mı çıkmak istersin?'' diye sordu Maggie kapıya vardığımızda. Üst kattaki savcılık ofisini öneriyordu.
Asansör bekleyecek zamanımız yok.
Merdivenden çıkarız, topu topu 3 kat.
Kapıdan çıkıp merdivenlere giderken kolunu tuttum. Burası yeterince iyi dedim. Bell'le ilgili ne yapacağımızı söylesene.
O bok herif bırak cinayet davasını bugüne kadar bir ceza davası bile üstlenmemiştir.
Evet, sen de aynı hatayı 2 kez yapmazdın.
Maggie dik dik baktı. Ne demek şimdi bu?
Boş ver, kötü bir espri, konuya gelelim. Maggie kollarını göğsünde sımsıkı kavuşturmuştu.
Bugüne kadar gördüğüm en düzenbazca iş. Royce benim davadan çekilmemi istiyor ve bunun için Bell'e gidiyor. David'in bana böyle bir şey yapabildiğine inanamıyorum.
Evet, herhalde o da bu işin sonunda epey ekmek yiyeceğine inanıyordur. Belki de böyle bir şeyi tahmin etmemiz gerekirdi.
Bu benim de daha önce kullanmış olduğum bir savunma taktiğiydi ama bu kadar ulu orta değil. Eğer bir yargıcı veya savcıyı davanda istemiyorsan, onlardan kurtulmanın bir yolu da onlarla çıkar çatışması olabilecek birini bulmaktı. Kendi avukatını seçmek sanıkların anayasal hakkı olduğu için davadan çekilmesi gerekenler ya yargıçlar ya da savcılar olurdu. Royce çok kurnazca bir hamle yapmıştı.
''Ne yapmaya çalıştığını görüyorsun değil mi?'' dedi Maggie. ''Seni tecrit etmek istiyor. İkinci savcı olarak güvenebileceğin tek kişinin ben olduğumu biliyor ve seni bundan mahrum etmeye çalışıyor. Ben olmazsam kaybedeceğini biliyor.''
''Bana bu kadar güvendiğin için sağ ol.''
''Ne demek istediğimi anlıyorsun. Daha önce hiçbir davada savcılık yapmadın. Sana bu konuda yardım etmek için buradayım.'' Eğer beni masadan attırırsa sana kim kalacak, kime güvenirsin?
Kabul anlamında başımı salladım, haklıydı. Pekala, bana bazı olguları anlat. Bell'le ne kadar süre birlikteydiniz?
Onunla mı? Birlikte değildim. 7 yıl önce kısa bir süre çıkmıştık, 2 aydan fazla değil. Aksini söylerse yalandır.
Çıkar çatışması ilişkiniz olduğu için mi yoksa başka bir şeyden dolayı mı? Söylediğin ya da yaptığın bir şey... O bunu bildiği için mi çıkar çatışması oluyor?
Hiçbir şey, sadece bir süre çıktık ama sonu gelmedi.
Kim kimi bıraktı? Maggie gözlerini yere çevirdi.
O bıraktı.
Başımı salladım. O halde çıkar çatışması var, senin kin güttüğünü iddia edebilir.
Gururu kırılmış kadın, öyle mi? Ne saçmalık, siz erkekler öyle...
Sakin ol Maggie, sakin ol. Ben sadece onların bunu öne süreceklerini söylüyorum. Hak verdiğimi değil, aslında istediğim şey... Merdivenlerin önündeki kapı açıldı ve az önce masamızı bıraktığımız savcı basamaklara yöneldi. Saatime baktım, sadece 8 dakika geçmişti.
Yargıç ofisine gitti dedi savcı yanımızdan geçerken. Daha zamanınız var.
Sağ ol.
Savcı bir sonraki sahanlığa çıkana kadar bekledikten sonra alçak sesle devam ettim. Pekala, buna karşı ne yapabilirim?
Yargıca bunun düpedüz savcılığı sabote etme girişimi olduğunu söylersin. Sırf benimle bir ilişkisi olduğu için bir avukat tuttular. Onun davaya katacak bir becerisi olduğu için değil.
Başımı salladım. Tamam, başka?
Bilmiyorum, düşünemiyorum. Çok uzun bir zaman öncesi, kuvvetli bir duygusal bağ olmamış, profesyonel tutumumu etkilememiş.
Evet, evet. Ya Bell, benim dikkat etmemi gerektirecek bir şeyi var mı veya biliyor mu?
Maggie bana hainmişim gibi baktı.
Maggie, bir şey varsa bilmem gerekir. Bu sürprizin üstüne başka bir sürpriz çıkmasın.
Hiçbir şey yok. Sırf beni davadan attırmak için para karşılığı bu işi yapıyorsa gerçekten çok zor durumda olmalı.
Merak etme, bu oyunu iki kişi de oynayabilir. Haydi gidelim.
Tekrar duruşma salonuna dönerken yargıcı ofisinden çağırsın diye katibeye başımla bir işaret çaktım. Doğrudan savcılık masasına gitmek yerine Royce ve Jessup'ın oturmakta olduğu savunma tarafına yürüdüm. David Bell artık o masada Jessup'ın diğer yanında oturuyordu. Uzanıp müvekkilinin de duyabileceği bir sesle Royce'un kulağına fısıldadım.
Clive, yargıç salona döndüğü zaman bu talebini geri çekmen için sana bir fırsat vereceğim. Eğer çekmezsen, bir, seni kameranın önünde mahcup edeceğim ve bu an dijital dünyada sonsuza kadar kalacak. İki, sana geçen hafta yapmış olduğum tahliye ve tazminat ödeme teklifini de geri alıyorum kalıcı olarak.
Jessup'ın kaşlarının birkaç santimetre kalktığını gördüm. Para ve özgürlüğün söz konusu olduğu bir tekliften haberi yoktu. Çünkü böyle bir teklif yapmamıştım. Şimdi müvekkilini ondan bir şey gizlemediğine ikna etmek Royce'a kalıyordu. İşi kolay olmayacaktı.
Royce benim karşı hamleme memnun olmuş gibi sırıttı. Rahatça arkasına yaslanıp dolma kalemini not defterinin üstüne attı. Kalem altın kaplama bir Mont Blanc'dı. Böyle bir muameleyi hak etmiyordu.
Bu iş gerçekten zevkli bir hale geliyor değil mi Mick dedi. Baksana ne diyeceğim. Talebi geri çekmiyorum. Ve bana tahliye ve tazminatla ilgili bir teklif yapmış olsaydım bunu hatırlardım.
Demek blöfümü görüyordu. Ama hala müvekkilini ikna etmesi gerekecekti. Yargıcın ofisinden çıkıp kürsüsüne yürüdüğünü gördüm. Fısıltılı sesimle Royce'a son bir kılçık attım.
Bell'e verdiğim parayı boşa harcadın.
Savcılık masasına geçtim ve ayakta bekledim. Yargıç duruşmayı tekrar başlattı.
Pekala, Kaliforniya savcılığı ile Jessup duruşması başlamıştır. Bay Haller, sanığın son talebine karşılık verecek misiniz yoksa süre istiyor musunuz?
Sayın yargıç, savcılık makamı bu talebe hemen karşılık vermek istiyor.
O halde buyurun.
Sesime doğru tonda bir öfke yansıtmaya çalıştım.
Sayın yargıç, ben de herkes kadar kuşkucu bir insanım ama savunmanın bu talebi beni çok şaşırttı. Aslında bu bir talep değil. Bu açık açık mahkeme sistemini sabote etmek, Kaliforniya savcılığını...
Sayın yargıç diye sözümü kesti Royce ayağa fırlayarak. Bay Haller'ın kamera önünde kayıtlara geçmesi için sergilediği bu ifadelere şiddetle itiraz ediyorum. Bu son derece...
Bay Royce... Bay Haller talebinize cevap verdikten sonra sizin de karşılık verme fırsatınız olacak. Lütfen oturun.
Peki sayın yargıç.
Royce yerine otururken ben nerede kaldığımı hatırlamaya çalıştım.
Devam edin Bay Haller.
Evet sayın yargıç, bildiğiniz gibi savcılık bütün delilleri salı günü savunmaya verdi. Şu anda önünüzde bulunan dilekçe Bay Royce'un mahkemede nelerle karşılaşacağını anlaması sonucu yaptığı bir kurnazlıktır. Savcılığın bu davada tepe taklak olacağını düşünüyordu. Artık hiç de böyle olmayacağını anladı.
İyi ama bunun söz konusu taleple ne ilgisi var Bay Haller?
Her türlü ilgisi var dedim. Yargıç alışverişi diye bir şey duymuş muydunuz? Bay Royce şimdi savcı alışverişi yapıyor. Delil paketlerini inceledikten sonra Margaret McPherson'un savcılık ekibindeki en önemli eleman olduğunu anladı. Bu delillere duruşmada karşılık vermek yerine o delilleri elde eden savcılık ekibini parçalamaya çalışıyor. Şurada duruşmaya 4 hafta kalmışken ikinci savcımı davadan attırmak için dilekçe veriyor. Bırakın cinayet davalarını, ceza davalarında bile hiçbir tecrübesi olmayan bir avukat tutmuş. Sözde bir çıkar çatışması tezgahlamak dışında başka ne amacı olabilir?
Sayın Yargıç!
Royce yine ayaklanmıştı. Bay Royce dedi Yargıç, size söyledim. Sizin de konuşma fırsatınız olacak. Sesindeki uyarı sertliği çok belliydi.
Fakat Sayın Yargıç, bunu oturun.
Royce oturunca Yargıç tekrar dikkatini bana çevirdi. Sayın Yargıç, bu çaresizlik içinde kıvranan savunmanın yaptığı karanlık bir hamle. Umarım anayasanın amaçlarını sabote etmesine izin vermezsiniz. Tahterevalli üstündeki iki adam gibi ben biraz durunca Royce hemen fırlıyordu. Bir dakika Bay Royce dedi Yargıç elini kaldırıp ona oturmasını işaret ederek. Bay Bell'le konuşmak istiyorum. Şimdi ayağa kalkma sırası Bell'deydi. Kum rengi saçları olan pembe yanaklı ve iyi giyimli bir adamdı ama gözlerindeki endişeyi görebiliyordum. Ya o Royce'a gitmiş ya da Royce ona gelmişti. Fakat bir yargıcın önüne çıkıp durumunu açıklamak zorunda kalacağını hiç tahmin etmediği belliydi. Bay Bell, sizi daha önce benim duruşma salonlarımda iş başındayken gördüğümü sanmıyorum. Ceza davalarını alır mısınız efendim?
Hayır efendim, pek aldığım söylenemez. Ben dava vekiliyimdir ve 30'dan fazla duruşmada baş avukat olarak görev yaptım. Yani mahkeme salonuna yabancı değilim Sayın Yargıç.
Bu çok iyi. Aldığınız davalardan kaç tanesi cinayet davasıydı?
Kurduğum tezgahın işlediğini görürken zevkten bayılacak gibi oluyordum. Planının pahalı bir vazonun kırılışı gibi paramparça olduğunu gören Royce perişan haldeydi.
Hiçbiri cinayet davası değildi ama birkaç tanesi ölüme sebebiyet vermekle ilgiliydi.
Bu aynı şey değil.
Kaç ceza davası üstlendiniz Bay Bell?
Hiçbiri ceza davası değildi Sayın Yargıç.
Bay Jessup'ın savunması için ne katkınız olacak?
Sayın Yargıç, zengin duruşma tecrübemle katkıda bulunacağım. Ama burada mesele benim özgeçmişim değil. Bay Jessup istediği avukatı seçme hakkına sahiptir ve...
Bayan McPherson'la olan çıkar çatışmanız tam olarak nedir?
Bell afallamıştı.
Soruyu anladınız mı diye sordu Yargıç.
Evet Sayın Yargıç, çatışma nedeni geçmişte çok yakın bir ilişkimiz olmasıdır. Şimdi de duruşmada karşı karşıya geleceğiz.
Evli miydiniz?
Hayır Sayın Yargıç.
Bu yakın ilişki ne zaman oldu ve ne kadar sürdü?
7 yıl önceydi ve yaklaşık 3 ay kadar sürdü.
O günden beri onunla hiç temasınız oldu mu?
Bell cevap orada yazılıymış gibi gözlerini tavana çevirdi. Maggie kulağıma fısıldamak için eğildi.
Hayır Sayın Yargıç dedi Bell.
Ayağa kalktım. Sayın Yargıç, her şey açık olsun diye belirteyim. Bay Bell son 7 yıl boyunca her Noel'de Bayan McPherson'a tebrik kartı göndermiştir. Bayan McPherson karşılık vermemiştir.
Duruşma salonunda mırıltılı kahkahalar yayıldı. Yargıç bunu duymazlıktan gelip önündeki bir şeye baktı. Yeterince dinledim der gibi bir ifadesi vardı. Endişe ettiğiniz çıkar çatışması nerede Bay Bell?
Sayın Yargıç, bu konuyu açık mahkemede konuşmak biraz zor oluyor. Ama Bayan McPherson'la olan ilişkimizi ben bitirmiştim. Bir düşmanlık olabileceğinden endişe ediyorum. Çatışma bu.
Yargıç bu numarayı yutmamıştı ve salonda bulunan herkes bunun farkındaydı. Artık olanları seyretmek bile rahatsız edici olmaya başlıyordu. Bayan McPherson dedi Yargıç. Maggie istemlesini geri itip ayağa kalktı. Bay Bell'e karşı bir düşmanlık besliyor musunuz?
Hayır Sayın Yargıç, en azından bugüne kadar böyleydi. İlişki bittikten sonra daha iyi şeylerle karşılaştım.
Maggie'nin hançeri tam hedefine saplanırken seyirci koltuklarından yine hafif bir uğultu yükseldi.
Teşekkür ederim Bayan McPherson dedi Yargıç. Oturabilirsiniz. Siz de oturabilirsiniz Bay Bell.
Bell bu talimatı seve seve yerine getirdi. Yargıç mikrofonuna doğru eğilip kararını seslendirdi.
Talep reddedilmiştir.
Royce hemen ayağa fırladı.
Sayın Yargıç, karardan önce bana söz verilmedi.
Talep sizden gelmişti Bay Royce.
Fakat Bay Heller'ın söylediği bazı şeylere karşılık vermek istiyor.
Bay Royce, bu konudaki kararımı verdim. Daha fazla tartışılmasına gerek görmüyorum. Sizce gerek var mı?
Royce yenilgisinin daha da kötüye gidebileceğini anlamıştı. Zararın neresinden dönse kârdı.
Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Yerine oturdu.
Yargıç oturumu kapatınca toplanıp arka kapıya doğru seyirttik. Ama Royce kadar hızlı değildik. O müvekkili ve sözde yardımcı avukatı duruşma salonundan öyle bir süratle ayrıldılar ki onları gören bir cuma gecesi son trene yetişmek zorunda olduklarını sanırdı. Ve bu defa Royce duruşma salonu dışında medyayla sohbet etmek için durmadı.
''Bana destek çıktığın için teşekkür ederim.'' dedi Maggie asansörlere vardığımızda.
Omuz siktim. ''Sen de çok iyiydin. Bell'den sonra daha iyi şeylerle karşılaştığını söylerken ciddi miydin?''
''Ondan çok daha iyileri oldu.''
Yüzüne baktım ama sözlerinin ötesinde bir anlam çıkaramadım. Asansör kapıları açıldı. Harry boş dışarıya çıkmak için bekliyordu.
14. ayrımın sonu. Sayfa 185.